Kalbin Sesi Erkam Radyo'ya, Okudukça programına hoş geldiniz. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz programımızın bu haftalık kısmında sizlerle beraberiz. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkol.
Yine sizler için güzel kitaplar, güzel dergiler hazırlamış olduk. Bir haberle başlayalım dilersen Furkan. Adana'da polis bir operasyon yapıyor. Geçen günlerde benim okuduğum bir haberdi bu. Seyhan ilçesinde. Yani Adana zaten ilginç bir şehir. Birçok haberden mülhem. Orada bir korsan kitap ihbarı alıyor polis. Operasyon yapılıyor. Fakat ne ihbara muhatap olan kişi bulunuyor ne de kitaplar bulunuyor. Bir eve operasyon oluyor bu. Sonra polis orada biraz daha arama yaptıktan sonra büyük bir böyle su tankı var. Su tankının içine bakıyor. Yaklaşık 1000 tane ve piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan kitaplar buluyor. Hemen arkasında da o ihbara muhatap olan kişi 59 yaşındaymış. Hasret G olarak geçiyor. O adam bulunuyor. Adam çok böyle olaydan habersizmiş gibi bu kitaplar nereden gelmiş falan muhabbeti yapıyor. Ve hani oradaki kitapların her birine el koyuyor polis. Bu şimdi bizim özellikle son zamanlarda sıkça duyduğumuz haberlerden korsan kitap baskınları. Ve hani genelde bunlar işin biraz kötü tarafı hep ihbarlar üzerinden gidiyor. Aslında emniyet, birçok istihbarat alan yerler, birimler, devletin birimleri nerede korsan kitap basıldığını, nerede korsan kitap satıldığını biliyorlar. İstanbul'da biliyorlar, Anadolu'nun farklı şehirlerinde biliyorlar. Çünkü büyük bir ağ bu. Yani hem bir çete var bu işi yapan, hem de yerel olarak bu işten büyük paralar kazanan, emeği sömüren, yani oradaki normal o yayın evlerinde çalışan, emek gösteren, onu yazan, onu dizgisini, tasarımını yapan, onu basan matbaayı hepsine ihanet edip o korsan kitabı basıyorlar, piyasaya sürüyorlar. Kârı sadece kendilerine alıyorlar. Bu şimdi tuhaf bir durum. Yani niye bunlar tam olarak engellenemiyor? Bununla ilgili mesela 5846 sayılı Fikir Sanat Eserleri Kanunu var. Bu Fikir Sanat Eserleri Kanunu. Bu korsan kitabı tamamen karşı çıkan, bunların dağıtımını, basılmasını vesaire mümkünsüz hale getiren bir yasa olmasına rağmen tam olarak uygulanmıyor bu. Bunun farklı sebepleri olduğunu söylüyor bu işin üstadları. Mesela benim hani biraz duyduğum şeylerden biri şu ve çok aslında tüyler ürpertici bir şey. Aslında bu korsan kitap piyasasını yayın evlerinin kendisi yapıyor. Mesela hani yayın evlerinin isimlerini zikretmeyelim burada. A yayını, B yayını. Kendisi bir şekilde vergilendirmeden dolayı işte stopaj vergisi oluyor, ne bileyim telif, yazara telif ödemek zorunda. Bunlardan kaçmak için kendisi korsan olarak basıp bandrolde uygulamadan piyasaya sürdüğü söyleniyor. Yani yayın evinin kendisinin. Bu bir taraftan mantıklı geliyor çünkü Türkiye'de bu kadar korsan kitap işi yürürken bu işin esas sahipleri, o parayı kazanmaları gereken yayın evleri bunu niye engelleyemiyor? Engellenmesi için mücadele etmiyor yeteri kadar. Yani ihbar edebilirler, emniyetle ortak çalışabilirler. Bu soru işaretlerinin bir cevabı olabilir bu, yani yayın evinin kendisi bizzat yapıyorsa.
Şöyle düşünüyorum ben Yusuf. Korsanla mücadele muhakkak birinci önceliği devletin alanına giren bir sorun.
Tabii biz vatandaş olarak ne kadar sadece ihbar edebiliriz yani. Ne yapabiliriz
tabii
ki?
Ve olaya aslında külli bakmak lazım. Korsan dediğimiz yani kaçak olarak yapılan bir takım satışlar, alımlar vesaire. Aslında birçok alanda karşılaştığımız bir husus. Kitaplarda bunu görüyoruz. Özellikle
müzik camiasında da.
Tabii film, müzik vesaire. Gerçi son dönemlerde artık internetin yaygınlaşmasıyla birlikte çeşitli programlarla müzik daha erişilebilir bir
müzik
halde.
Müzik erişilebiliyor. Filmler de artık hani kimse CD, evet, DVD almıyor. İnternetten erişebiliyor. Kitapta da buna doğru giden bir yol var. Farkında
evet,
mısın?
Evet, evet. Kitapta da
internetten indirilebiliyor. Çok yaygın değil yani, bir film izleme gibi yaygın değil. Çünkü bilgisayardan okumaya çok elverişli değil herkes için.
Ya özellikle kitaplarla alakalı belki şu söylenebilir. Kitap alımlarında biliyorsunuz belli bir ücret ödemek durumundasınız. Fiyatların birazcık fazla olması, bununla birlikte korsan olarak satılan kitapların yarı yarıya zannedersem
çok daha
tabii düşük. Çok daha düşük bir fiyat.
Mesela piyasaya da 30 liraya satılan bir kitap korsanda 6-7 liraya satılıyor.
Tabii 10 liraya satılıyor vesaire. Ve bu aslında bir sektör. Yani bu işten çok ciddi anlamda paralar kazanılıyor. Az önce görmüş olduğumuz üzere yani 1000 tane kitap yaklaşık piyasa değeri 20 bin liradan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sektöre muhakkak bir takım suç şebekeleri de dahil oluyorlar. Ama şuna ben doğrusunu istersen çok fazla katılamıyorum. Yani yayın evlerinin bu işe bu kadar müdahil olabilecekleri bu şekilde. Çünkü bu suç içeren de bir durum. Dolayısıyla yayın evlerinden ziyade işte bir takım odakların bu iş üzerinden rant elde etmeye çalıştıklarını söylemek mümkün. Ama diğer taraftan yayın evleri de kitap fiyatları noktasında belki birazcık daha mutedil bir oran belirleyebilirler. Çünkü ihtisaslaşacağımız alanlarla alakalı yapmış olduğumuz okumaların konusu olan kitaplar oldukça yüksek maliyetlere sahip. Yani 50 liralık kitaplar var, 100 liralık kitaplar var. Dolayısıyla ki biliyorsun yani tıp ve hukuk kitapları çok yüksek fiyatlarla satılıyor ülkemizde.
Yani o konuda haklısın. Tıp özellikle hukuk gibi alanlarda, daha spesifik alanlarda pahalıya satıldığı doğru. Veya sadece mesela İngilizce okuması gerekli olan kitaplar var. Onlar çok çok pahalıya satılıyor.
Çok pahalı, evet.
Türkiye'de belki baskısı da olmadığından dolayı yurt dışından direkt getiriliyor. Ama genel anlamda Türkiye'de kitap fiyatlarının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum ben. Mesela Amazon.com gibi işte dünyanın her yerinde yayınlanan kitapların işte fiyatlarını görebileceğiniz, bir şekilde erişebileceğiniz bir site var. Oraya girip baktığınızda hani Amerika'da, İngiltere'de, Kanada'da vesaire basılan kitapların böyle 50 dolar, 60 dolara falan satıldığını normal kitapların görebiliyorsunuz. Türkiye'de ortalama kitaplar 15-20 lira civarında. Bence çok yüksek değil.
Değil, evet.
Vergisi de zaten düşük. Hani yüzde zannedersem satışından %1 vergi alıyor devlet.
Mesela şöyle bir olay da var. Popüler kültür ürünleri oldukça fiyat olarak düşük. 5 liralık kitaplar var malumunuz.
Evet, evet.
Ancak daha çok fikir içeren öğrencilerin, yani üniversite öğrencilerin, ihtisas yapmayı planlayan öğrencilerin okumaları gereken, okuyacakları kitapların yani 25-30 lira civarında olduğunu gördüğümüzde neticede bu öğrenciler burslarla geçinen insanlar. Ondan sonra harçlığını düşünen insanlar.
Dolayısıyla... Ama yani o 25-30 liraları Furkan çok yere veriyoruz zaten.
Yok,
yani
veriyoruz.
Kafede muhakkak oturduğunuzda 5 arkadaşla birlikte.
Tabii tabii.
Kişi başı zaten veriyorsunuz onu. Bir yerde yemeğe gittiğinizde veya işte bir şekilde o harcamalar, kıyafet vesaire gidiyor bir yere. Ayda bir kitap 20 lira almak
ama
çok
işte
zor değil bence.
Bazen şöyle bir olay da oluyor. Yani bir kitapla sınırlı da kalmayabiliyor. Ben mesela kendimi düşünüyorum. Lise dönemindeyken çok fazla kitap alışı yapıyordum. Çok fazla gidiyordum kitapçılara. Dolayısıyla hayatımın yani büyük bir kısmını kitapçılarda geçiriyorum.
Gelirin, ve cebimdeki
önemli bir kısmını da oraya veriyorum. Şimdi ben o zaman da şunu düşünürdüm. Yani gündelik işte bir saatte, iki saatte okuyabileceğimiz kitaplar 5 lirayken, 200-300 sayfalık kitaplar 5 lira 10 lira arasında değişirken benim okumam gereken sayfa sayısı daha az olan kitaplar ve baskısı belki daha da iyi olmayan kitaplar yani yaklaşık 20-25 liraydı. Dolayısıyla ben bütün bu kitapları yani alamıyordum.
Sık okuman gerekiyor. Yani belki haftada iki kitap alıyorsun.
Almanız gerekiyor.
Doğru, öğrenci için mantıklı.
Yani ama şu da var. Aslında yani korsan dediğimiz zaman daha uygun olduğu için insana cazip geliyor. Aslında gelir durumuyla da belki çok da açıklanabilecek bir şey midir onu da bilmiyorum. Neticede insanlar kendi menfaatlerini düşünüyorlar. Ve daha uygun bir fiyat da bulduklarında yani 30 lira vereceğine 10 lira veriyor. Aynı kitabı diğer taraftan alıyor. Ben bu hususta şunu ifade ediyorum. Yani bu herkese düşen bir sorumluluk, herkese düşen bir görev olduğu kanaatindeyim. Öncelikle devletin ilgili birimlerinin bu hususta daha duyarlı olması gerektiğini.
Kesinlikle öyle. Yani biz bir kere müşteri olarak doğrudan o kitabı alan kişiler olarak korsana yönelmememiz lazım.
Bu hususa gelecektim tam da. Yine
onun
okurları,
da evet. Biz okurlar olarak evet. Bunu yapmalıyız. Yayıncıları da bir şekilde bu artık yani nasıl yaparlar onu bilmiyorum. Maliyetten kısarak veya karlarından vazgeçerek biraz daha düşük fiyata piyasaya sürmeleri lazım.
Aslında daha da fazla kar edebilirler şu açıdan.
Çünkü sürümden mi?
Tabii sürümden kazanma durumları söz konusu olabilir.
Yani bir kitabı 30 liradan hani belki 1000 tane satarken 15 liradan belki 6-7 bin
tabii
tane satacak.
Yani çünkü ben kitapçılara gittiğimde alacağım kitaplar oluyor. Sizin de yine aynı şekilde başkasında bıraktığımız çok fazla kitap oluyor. Halbuki
doğru.
O kitapları aldığımızda yarı fiyatta olsa örnek veriyorum. Doğru. 30 liralık bir kitabı 15 lirada verdiğimizde yayın evi yine kazanmış olacak.
Veya temiz kullanılmış bir kitabı getirirseniz diğer kitap şu kadar gibi kampanyalar da yapabilirler.
Olabilir. Tabii,
İyi olmasın.
Tabii. Yani
Türkiye'de... Şimdi kitap satan bir de internet siteleri var Türkiye'de. Evet. İyi yapıyorlar bu işleri. Onlar mesela daha ucuza verebiliyorlar. Evet. Siz çünkü kitapçıya gittiğinizde bir de kitapçının maliyeti var. Oraya vergi veriyor, onu satıyor. Yani onların tabii onların da ekmek kazanması lazım ama hani biz okur gözünden daha ucuz erişebilmek açısından baktığımızda bu internet siteleri de bir imkan.
Tabii. Yani internet siteleri de muhakkak imkan. Yine internet üzerinden yapmış olduğumuz okumalar da aslında kitap alımına yönelik o iştahı birazcık azaltabiliyor. Geçmiş programlarda tabii, bunu da konuşmuştuk.
Özellikle o yeni basılan kitaplar için internetten indirmek yerine kesinlikle gidip kitapçıdan, yayın evinden almak lazım o kitapları. Kesinlikle. Bu sektörü desteklemek anlamında.
Yani kitap...
Yani siz sektörü... alın ki yani onlar kazansın, daha iyi ürünler tabii, önünüze sunsunlar. Aslında dolaylı olarak yine siz kazanmış olacaksınız.
Ya aslında bu yayıncılık faaliyeti gerçekten ülkeye yönelik yapılan en önemli tabii faaliyetlerden ki. Bir tanesi. Kültür hayatına katkı anlamında. Çünkü dünyanın birçok yerinden hiç ulaşamayacağımız fikirleri, düşünceleri baskı haline getirip bizim zihin dünyamıza sunuyorlar. Yani bu açıdan... oldukça hassasiyetle durulması gereken bir husus. Dolayısıyla herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğinde zannedersem korsanı alan kalmayacaktır diye düşünüyorum. Hem yayıncılar, hem okurlar, hem de bu işin düzenleyicisi olan, yasalarla, kanunlarla düzenleyicisi olan devlet üzerine düşeni yaptığı takdirde bu korsan önüne geçilebileceği kanaatindeyim ben Yusuf.
Peki
belki tamamen bitirilemez ama öne alınabilir.
Peki böyle bir yasa var, işte ihbarlarla emniyet gidiyor, kitapları toplatıyor. Hatta o kitapları tekrar iade ettiği de söyleniyor da ben inanmak istemiyorum onlara. Bütün bunlara rağmen niye sence önlenemiyor korsan? Müşterisi olduğu için mi? Sadece böyle mi açıklayabiliriz bunu?
Yani müşterisi var. Yine aynı şekilde şunu da görüyoruz Yusuf. Çeşitli işte istasyon çıkışlarında, duraklarda kitapların satıldığını görüyoruz. Yani zabıta ne iş yapıyor sorusu akıllara geliyor doğrusu.
Doğru. İlla ihbar mı etmek lazım?
Yani illa ihbar mı etmek lazım?
Mesela İstanbul'da Ünalan hani o Uzunçayır metrobüs çıkışında ben biliyorum her saatte orada bir şey var. Yere serip kitap satan bir şey var.
Ki güvenlik de var biliyorsunuz var. Orada. Yani bunları hepsini böyle yan yana getirdiğimizde sanki çok da görülmek istemiyor mu acaba diye düşünüyorum. Yani ilgili birimler. Ama diğer taraftan şu da var tabii alıcı yani okur da yöneliyor bu tür kitaplara. Çünkü fiyat olarak daha uygun. Aldığınızda diğer orijinal baskıdan hiçbir farkı yok. Dolayısıyla onunla yani okur açısından bakıldığında orijinalle korsan arasında bir fark yok. Aslında bu bilinci de kazandırmak lazım.
Aslında var.
Var.
Bir kere kalite olarak kesinlikle... Normal baskı daha iyi oluyor. Silik sayfalarla karşılaşıyor. Şimdi alıyor kitabı Furkan. 60. sayfasına geliyor. Sayfanın bir tanesi yok. Bir tanesi bulanık çıkmış. Silinmiş. Ne oldu? Gitti yani. O yazık oldu.
Ama şöyle söyleyeyim. Yani genel anlamda bakıldığında bu silik sayfalar var. Bunlar orijinallerde de var aslında. Çünkü ben bir kitap almıştım. Kitabın yarısı yoktu. Tekrar iade etmek durumunda kalmıştım. Ama şu var. Yani okura şu bilinç kazandırılması lazım. Bu iş etik bir eylem, ahlaki bir eylem. Dolayısıyla ben okuyorsam, kendi zihin dünyamı anlamlandırıyorsam, öncelikle başkasının yazmış olduğu bir esere ve bu eseri yayınlayan yayın evine saygı duymam gerekiyor. Bu aslında külli olarak bir fikre, yani fikir dediğimiz o ideaya saygı duymakla ifade edilebilecek bir şey.
Doğru.
Yani bu yaşam felsefesi, bakış açısı şeklinde belki değerlendirilmesi gereken bir husus. Diğer türlü olaya ben aslında çok pragmatist ve materyalist olduğu kanaatindeyim. Yani bu değerler göz önüne alınmazsa, göz önünde bulundurulmazsa, ileriki süreçte okunan kitapların insanlığa ne kadar fayda getireceği ya da zarar getireceğini de tartışmaya açılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insan o kitabı okuyor. Ama en başta o ahlaki değerleri yok sayıyorsa yapmış olduğu okumalar ileride nasıl sonuç verecek? Bunu da düşünüyorum doğrusunu isterseniz. Neticede okumak aynı zamanda ahlaki bir eylem,
kesinlikle.
Etik bir eylem ve kişinin kendini bir ifade etme biçimidir. Bu kişi kendini kitap okurken bir korsan aracılığıyla ifade ediyorsa başka yerlerde de korsan faaliyetlerde bulunmayacağının garantisini veremiyorum doğrusunu
kesinlikle
isterseniz.
Öyle. Bir kapıyı aradığınızda.
Tabii bir kapıyı aradığınızda o başka kapıları da belki beraberinde getirecektir.
Kesinlikle hay hay. Bu konuya devam edebiliriz.
Evet.
İleride. Dilersen bu hafta hazırladığımız biraz kitaplardan ve dergilerden bahsedelim. Ben öncelikle bir Ay Vakti dergisinden bahsetmek istiyorum. Ay Vakti'nin bir önceki sayılarından birinde, hangisindeydi tam hatırlayamıyorum, yine bu programda söz etmiştik. Şu an önümde Mayıs-Haziran 2017 sayısı var. 17 yıldır çıkan bir dergi Furkan Ay Vakti. Düşünce, Kültür ve Edebiyat Dergisi 168. sayısına ulaşmış. Oldukça
evet,
iyi bir rakam.
Ay Vakti'nin çok takdir ediyoruz.
Evet. Ay Vakti'nde hani daha çok şiirlerin, işte denemelerin ve hikayelerin yer aldığını söyleyebiliriz. Şeref Akbaba yönetiyor. Sahibi ve yazı işleri müdürü İsmail Hakkı Gurbetçi. Derginin yönetim yeri Üsküdar İstanbul. Selami Efendi de. Bu sayısında, Mayıs-Haziran 2017 sayısında Semra Saraç'ın bir şiiriyle başlıyor dergi. Çifte Minareli Medresede Aşka Talip diye. Toplamda dergimiz, hemen kontrol edeyim, 48 sayfa. Güzel bir baskısı var. İçinde hani öyküler var, biyografi metinleri var, şiirler var. Zengin bir dergi, zengin bir içerik. Bu tip dergilerin desteklenmesini ben çok önemsiyorum.
Evet.
Yani sadece edebiyat dergilerinin değil, hani kendinize yakın bulduğunuz, böyle keyifle okuyacağınız ve sadece hani destekleyip alıp bir kenara koymak anlamında değil, yani alıp hakikaten onu okuyacağınız, severek belki dergiye geri dönüşler yapacağınız, şurası şöyle olsa böyle olsa diye eleştirilerinizi sunacağınız, elinizdeki işte sosyal medya imkanıyla veya başka bir şekilde paylaşarak daha fazla insana ulaştıracağınız dergileri destekleyin. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu dergide söyleşiler de var, güzel şiirler var. Nurullah Genç'in mesela Sen Söyle Derim isimli bir şiiri var. Selami Şimşek'in Gül Dikene Küsse de Göğsünde Taşır isimli yine hakikaten güzel bir şiiri var. Mürsel Sönmez'le Mansur Ahengi ve Şiirini Konuştuk başlıklı bir röportaj var. Tavsiye ediyoruz Ay Vakti dergisini diyelim ve dilersen senin önündeki kitaba geçmiş olalım.
Ben bu hafta okurlarımız için iki kitap hazırladım. İnşallah sunabilirim.
Tamam.
Bunlardan bir tanesi Marcel Proust'un Okuma Günleri. Murat Erşen'in çevirmiş olduğu Aylak Adam Yayınları'ndan çıkmış bir kitap. Bu kitap aslında Marcel Proust'un okumadan anlamış olduğu şeyleri bir araya getirdi. Yani kendi düşüncelerini, fikirlerini okuma üzerine düşüncelerini toplamış olduğu bir yayın. Kitap uzunluğu 60 sayfa. Yani oldukça aslında narin bir eser.
Evet, evet. Baskısı var mı şu an?
Şu an baskısı var diye biliyorum Yusuf.
Bu elindekinin baskı zamanını biliyorsun.
Bu 2014 senesinde basılmış. Yayın yönetmeni Kaya Tokmakçıoğlu. Editörü Gül Temur. Kapak resmi Slavik Grutsa. Yine Reader dergisinden alınmış. Yani benim hoşuma gitti bu kitap.
Neden bahsediyor genel olarak?
Okumadan anladığını ele alıyor.
Biraz böyle deneme tabii, havasında mı?
Aslında daha çok deneme havasında. Biliyorsunuz Marcel Proust okumaya farklı bir anlam yükleyen birisi. Sadece bilgiye ulaşma olarak görmüyor. Kişinin okurlarla ya daha doğrusu yazarla bir sürü iletişime geçme, ondan sonra kendisini dönüştürme, değiştirme.
Bir özne nesne tabii, meselesi.
Tabii yani. Az önce işte daha önceki programlarda bahsetmiş olduğumuz aslında o özne nesne ikiliğini burada görmüş oluyoruz. Benim çok hoşuma gitti. Hatta kitap içerisinde de Descartes'ten bir alıntısı var.
Hay hay.
O da çok ilgimi çekmişti. Descartes şöyle ifade ediyor. Tüm iyi kitapların okunması geçmiş yüzyıllarda bunları yazmış olan en saygın ve ilginç kişilerle yapılan bir sohbet gibidir diyor. Benzer bir durumu biliyorsunuz Montaigne'de de görmekteyiz. Montaigne kütüphaneye girdiğinde kitaplara bu şekilde yaklaşıyor. Yani yazarlarla yani 1000 sene belki 2000 sene önce yaşayan yazarlarla bir sohbet ortamında, bir sohbet havasında okumalar yaptığını biliyorsunuz, denemelerden öğreniyoruz. Kendisinin o dönem şartlarında iyi bir kütüphanesi var Montaigne'in. Ve en sevdiği yerinde kütüphane olduğunu ifade ediyor. Evinin kütüphanesi olduğunu. Ve
biz
devamlı
de
okumaya
yani yapıyor. Evimizde belki ufak bir kitaplık var. Onun,
evet.
Ona böyle seyrederken bir içimiz huzurla doluyor. Eğer onun önünde bir koltuğumuz varsa oraya içinden o kitaplığımızdan seçip bir kitap alıp okuyabiliyorsak. O da mesela büyük bir keyif veriyor. Veya bende biraz şöyle de oluyor. İşte ziyaret ediyorsan mesela bir yer, misafirlikteysek, oranın mutlaka bir kitaplığına, kütüphanesine bir göz atıyorum.
Kesinlikle.
Hangi kitaplar var, işte benim böyle çok ilgimi çeken bir şey var mı içinden çekip içine bakmak istediğim. Veyahut işte bir kütüphaneye girdiğimizdeki o hissiyat, içimizin huzurla dolması. Bunlar hakikaten tarifi biraz zor, güzel duygular.
Ben mesela kısa seyahatlere çıktığımda Yusuf, kitap okuma imkanım olmadığını biliyorum. Olmayacağını da biliyorum ama muhakkak yanıma bir kitap alıyorum. Çünkü kitaba bakmasam da yani onu yanımda taşımak, ona dokunmak bir noktada beni o kitaba bağlıyor aslında. Okumayacağım bir kitap.
Çok güzel söyledin. Belki şöyle de oluyor, güven hissi veriyor. Evet, yani evet. Çantamda iki kitap var.
Evet.
Yani asla canım sıkılmaz. Yani bir yerde zor durumda kalsam bile.
Kesinlikle.
Bir yerde beklemek durumunda olsam bile açıp o kitabı okurum. O bir, tuhaf bir güven hissi veriyor.
Evet evet. Ve yani o yazarla, o içindeki metinle bir tür iletişime geçme imkanının oluşu. Aslında bu insana gerçekten o kendi iç dünyasında güzel bir anlam ifade ediyor. Bu açıdan Marcel Proust'un okuma günlerini okurlara tavsiye ederiz.
Başka kitapları var mı bildiğin?
Yani var tabii. Marcel Proust'un başka kitapları da var. Şu an isimleri daha önceden bakmıştım, incelemiştim.
Ancak bana şey, yani YKY'den çıkmış gibi şey
var,
geldi.
Var var. Şimdi kitaplar aklıma gelmiyor ama...
zaten yine zikrederiz, evet.
Tabii daha sonraki günlerde zikrederiz. Marcel Proust'un da ilginç bir yaşam hikayesi vardır.
Hay hay. Ben bir kitaptan bahsedeyim dilersen.
Olur.
Ötüken Yayınları'ndan çıkmış Dünyayı Değiştiren Kitaplar isimli, hani benim kütüphanemde hakikaten en değerli bulduğum kitaplardan bir tanesi, çünkü baskısı yok Furkan. Bu kitap kıymeti biraz çevirmeninden geliyor, mütercibinden. Erol Güngör çevirmiş kitabı.
Evet.
Biliyorsunuz üstadlardandır Erol Güngör, profesördür. Hani biraz daha böyle nasıl ifade edelim onu? Muhafazakar milliyetçilik mi diyelim veya işte Anadolu milliyetçiliği mi diyelim? Öyle anılabilecek, belki o akımın da öncüsü sayılabilecek birisi Erol Hoca. İslam'ın Bugünkü Meseleleri diye kendi bir eseri var. Yine böyle birkaç tane daha var Ötüken Yayınları'ndan
çıkmış.
Çok özel
çıkmış. Bir eserdir gerçekten.
Evet. Şu anda da herhalde Ötüken Yayınları basamıyormuş Erol Hoca'nın kitaplarını bir telif sorunundan dolayı. Umarız tekrar basarlar. Bu kitabın baskısı yok. Benim elimdeki 6. basım, 2000 yılında yapılmış. Niye basılmıyor? Belki yine bir telif sorunu vardır, bilemiyorum. İnşallah tekrar raflarda yerini alır. Ama sahaflardan bulabilirsiniz. Özellikle bilmeyenler için hatırlatalım. Nadirkitap.com diye bir internet sitesi var. Türkiye'deki hemen hemen bütün sahafların bir araya geldiği bir internet sitesi. Orada bulamadığınız bir kitabı arama yaptığınızda hangi şehirdeki, hangi sahafta o kitap var, ona erişebiliyorsunuz. Hatta site üzerinden satın da alabiliyorsunuz diyelim. Bu Dünyayı Değiştiren Kitaplar, Robert Downs'ın yazdığı bir kitap. Şöyle ki, burada hani hakikaten dünya tarihinde bir kırılmaya böyle neden olmuş düşünce hayatı anlamında. Bazı kitapların bir anlamda nasıl diyelim tarifi, tahlili var. Mesela Machiavelli'nin Hükümdar diye bir kitabı,
evet,
vardır. Çok çok önemlidir özellikle siyaset biliminde. Bu kitabı işte ne bileyim Adam Smith'in Milletlerin Zenginliği, İşte David Thoreau'nun Sivil İtaatsizliği, Karl Marx'ın Kapitali, Adolf Hitler'in Kavgamı, William Harvey'in İlmi Tıbbın Şafağı, işte Darwin'in Türlerin Kökeni, Freud'un Rüyaların Yorumu gibi böyle yaklaşık 10-12 tane kitabı, belki sizin okuma imkanınız olmayabilir, klasiklerden sayılan bu önemli kitapları. Bunların hepsi bu kitapta teker teker anlatılmış, önemli noktalarına değinilmiş, alıntılar yapılmış, işte yazıldığı dönem anlatılmış vesaire. Bu kitapları okuma imkanı bulmayanlar için güzel bir derleme diyebiliriz bu kitapla ilgili olarak. Ve Erol Hoca'nın çevirisi olması, hani ona özel bir anlam ifade ediyor. Toplam 268 sayfa bu kitap. Sahaflarda bulunabilir. Öneririm, kütüphaneniz için çok kıymetli olacaktır diyelim. Bir kitaptan daha bahsedeceksen eğer sözü sana teslim edeyim.
Ben de kısaca Halil Cibran'ın Ermiş isimli eserinden bahsetmek istiyorum Yusuf.
Hay hay.
Halil Cibran malumunuz Türkiye'de çok fazla çevirisi olan yazarlardan bir tanesi. Kendisi aslında bir Osmanlıdır. Osmanlılıdır. 1895'te Lübnan'da dünyaya geliyor. Çok değerli bir insan. Yani yazmış olduğu metinler... böyle insanın en derin noktalarını özgün bir biçimde ifade etme becerisi ve aslında bu topraklardan olması hasebiyle de bizim özellikle üzerinde yoğunlaşmamızı gerektiren şahıslardan bir tanesi. Daha önceki programlarımızda Edward Said'den bahsetmiştik malumunuz. Halil Cibran da aslında Edward Said'in Lübnanlı versiyonu. Yani Edward Said Filistinli, Halil Cibran Lübnanlı. O da Boston'a yerleşiyor.
Amerika'da.
Amerika'ya gitmek durumunda kalıyor. Resimleri var, şiirleri var, yazıları var, denemeleri var. Ki Ermiş de aslında şiirsel bir deneme şeklinde ifade edilebilir.
Kaknüs yayınlarından.
Kaknüs yayınlarından çıkmış bu eser. Tabii benim elimdeki 7. baskısı Yusuf. O nedenle sonraki yıllarda baskısı yapıldı diyebiliyorum. Ve şu an çeşitli yayın evleri, sadece Kaknüs değil. Hmm. Onun dışındaki yayın evleri de bu kitabı basıyor.
Anladım.
Bu açıdan yani Halil Cibran gerçekten farklı bir perspektif sunabiliyor. Yani kısa başlıklar altında bu kitapta çeşitli denemeler var. Şiirsel denemeler. Mesela zamana dair diyor. Dostluğa dair. İyi ve kötüye dair. Bir iki sayfalık o yazılarda.
Böyle mısra gibi, şiir gibi
tabii,
akıyor.
Tabii,
ama
evet.
Aslında deneme.
Tabii aslında deneme. Hikayeleştirmiş tabii olayı da. Aslında işin orijinal boyutlarından bir tanesi de bu. Ancak kendi perspektifinden ele almış olduğu meseleyi kavradığını görüyoruz biz bu eserinde. Yani Halil Cibran'ın bu özelliği önemli. Çünkü mesela zamana dair diye bir başlık açıldığında düz yazıyla kendi fikirlerimizi ifade etmeye kalksak meseleyi toparlamamız bile çok zor. Yani belki 50 sayfa belki 100 sayfada böyle bir şekle şemale getirebiliriz. Ancak şiirin de araçsallaştırılmasıyla bu eserde aslında iki sayfaya çok rahat bir şekilde bunu ifade etmiş iki sayfada Halil Cibran. Daha da güzeli insan okuduğunda hem estetik hem de etik bir takım bakış açısı alabiliyor. Yani onu hissedebiliyor. Bu açıdan Halil Cibran'ı önemsiyorum. Türkçemize farklı kitapları da var. Kum ve Köpük var örneğin. Mektupları var. Mektuplarını okumalarını yine tavsiye ederim. Yine bir takım değerlendirmelerini içeren kitaplar var. Mesela Akinol Thomas'la Gazali'yi karşılaştırıyor. Çok ilginçtir. Ben onu bir kitabında okumuştum. Gazali'nin Akinol Thomas'ı aştığını ifade eder. Tabii bakış açısı olarak, felsefe olarak, düşünce olarak daha yüksek bir entelektüel düzeyde olduğunu ifade eder.
Hay hay.
Ya bu eserleri muhakkak okunması gerektiği kanaatindeyim.
Hem dil zevki de veriyor.
Dil zevki veriyor, bakış açısı kazandırıyor. Bu açıdan değerli buluyorum doğrusu.
Peki, hay hay. Şu an devam etmekte olan Kocaeli Kitap Fuarı var. Bu
evet.
Hafta pazara kadar, 13 Mayıs ile 21 Mayıs arasındaydı. Pazara kadar ziyaret edilebilir. Hatta dinleyicilerimizi mutlaka imkan bulup ziyaret etmelerini öneririm. Ve önümüzdeki cumartesi pazar olabilir bu. Belki hani cuma günü ki 19 Mayıs tatilinde fırsat bilebilirler bu anlamda. Kocaeli Türkiye'deki kitap fuarları açısından bence en önemlilerinden biri. Hem büyüklük hacim anlamında hem yaptıkları çeşitli etkinlikler anlamında hem birçok yazarı bir araya getirme, yüzlerce yayın evini bir araya getirme. Büyük bir alandalar çünkü. Güzel bir imkan, İstanbul'a yakın. İşte Anadolu'dan gelecekler için imkanları var. Kocaeli Kitap Fuarı'nı ziyaret etmelerini öneririm dinleyicilerimizin diyelim. Ve bu haftalık programımızın sonuna doğru gelmiş bulunduk. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da Okudukça programında sizlerle beraberdik. Ben Deniz Yusuf Temizcan.
Ben Deniz Furkan Özkul.
Hepinize hayırlı akşamlar dileriz. Bir sonraki programda buluşmak üzere diyelim.